Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Abdullah Sert Bey'in kaleme aldığı ders kitapları Kur'an, Muallim ve Mürebbileri Resulullah başlıklı yazıyı paylaşacağız. Her biri gönderildiği zamanda birer hidayet rehberi olan Allah elçilerinin ortak oldukları sıfat ve kemalin yanında bir de farklı oldukları sıfat ve lütuflar, derece ve özellikler vardır. Ayet-i kerimede işte peygamberler, biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Allah bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir buyurulmuştur. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risaletinin sadece bir kavme, bir zamana bağlı olmayıp bütün insanlığa şamil olması, risaletinin dünya durdukça devam etmesi, Kur'an mucizesinin kıyamete kadar geçerli olması ve benzeri özellikleriyle diğer peygamberlerden üstün kılınmıştır. Aynı şekilde onun ashabı, daha sonra gelecek ümmeti de önceki peygamberlerin kendilerine gıpta ettiği bir nesildir. Hazreti Musa kendisine indirilen levhalarda bir kısım özellikleri zikredilen bir nesli merak ettiğinde Allah Teala onların Muhammed ümmetinden olacaklarını bildirmiştir. Nebiler arasında ayrı bir fazilet ve üstünlüğü bulunan Efendimizin sohbetinde yetişen ve sonraki İslam nesilleri içinde bir örnek olan sahabe nesli de insanlık tarihinin peygamberlerden sonraki en üstün ve faziletli müminleridir. Bir cahiliye toplumu içinde hak ve hakikatten uzak yaşarken Efendimiz'e önce iman, sonra ittiba, itaat eden ve sonra hicret, mal ve candan geçerek tek arzuları olan Allah'ın razılığına kavuşarak Efendimizle dünya ve ukba beraberliğini gerçekleştirmek olan bu nesli Yüce Rabbimiz de ilahi kelamında methetmiş, taltif etmiş ve onların hallerini şöyle anlatmıştır. Rabbimiz sahabiyi, maiyeti peygamberi, peygamberle beraberlik sıfatıyla ve hep Hakk'ın razılığını arayan bir nesil olarak zikretmiştir. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olan ashabı da kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onlar namazda rükû ve secde eder halde Allah'tan lütuf ve razılık isterler. Sahabi, Allah'ın da kendilerinden razı olduğunu beyan ettiği bir nesildi. Hakikaten Allah, Hudeybiye'de ağacın altında sana biat etmekte oldukları vakit, o müminlerden, ashabtan razı oldu. Böylece kalplerindeki sadakati bildi de, üzerlerine sekinet, manevi bir huzur indirdi. Allah'a verdikleri sözde sadıktılar. Müminlerden öyle erler vardır ki, Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Kimi şehit oluncaya kadar dövüşeceğine dair adağını ödedi, şehit oldu. Kimi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Ders kitapları Kur'an, Muallim ve Mürebbileri bizzat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olan ashab-ı kiram, her ayeti gökten sunulan ilahi bir sofra olarak kabul ediyor, ilahi ölçüleri anında hayata geçirirken, mal ve can emanetlerini de kayıtsız ve şartsız Allah Resulü'nün emrine sunabiliyorlardı. Abdullah bin Mesud bu ulvi teslimiyeti şöyle anlatır. Ben Miktat İbni Esved'in ağzından gayet keskin bir söz duydum ki, öyle bir sözün sahibi olmak her kıymetli sözden çok kıymetlidir. Miktat radıyallahu anh, müşrikler üzerine ashabı harekete davetle, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek, ''Ya Resulallah, biz Muhammed ümmetleri, Musa kavminin, Musa peygambere, hadi sen ve Rabbin düşmana karşı gidip muharebe edin de biz burada duralım dedikleri gibi diyemeyiz. Lakin biz senin sağında, solunda, önünde ve arkanda düşmanla çarpışırız dedi. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, Miktad'ın bu sözleri üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün parladığını ve bu söze sevindiğini gördüm. Sonra diğer bir sahabi Ensar'dan Sa'd İbni Muaz söz alıyor, ayağa kalkarak diyor ki, Ya Resulallah, biz sana inandık. Hak Teala tarafından getirdiğin Kur'an'ın hak ve gerçek olduğuna itikat ve itimat ettik. Sana itaat ve ittiba etmek üzere ahdü misak eyledik, söz verdik. Nasıl dilersen o surette hareket et. Bize emret, biz seninle beraberiz. Seni gönderen Allah hakkı için eğer denize girersen seninle beraberiz. Hiçbirimiz geri kalmayız. Bizler sebat ve sadakat göstermesini biliriz. Sahabiler Efendimiz'e öncelikle iman etmekte hiçbir engele takılmadı. İmanlarına karşılık büyük eziyetlere katlandılar. İman ettikten sonra da gerek dinin emirlerini bizzat yaşamakta, gerekse bu dini yeni coğrafyalara, yeni yüreklere taşımakta herhangi bir engel tanımadılar, bir mazerete de sığınmadılar. Özellikle bu manevi coşku aile fertlerinin tümüne de yansımıştı. Fetihler sırasında Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya ganimetlerden hediyeler gönderilirdi. Fakat Hazreti Ayşe sade ve son derece mütevazı yaşıyordu. Oruçlu olduğu bir günde 25 dirhem gibi büyük bir miktarda bir parayı tamamen dağıttığı halde oruçlu olduğunu, paranın içinden bir dirhemine et alıp onunla iftar etmeyi bile aklına getirmiyordu. Hazreti Urve diyor ki, bir gün yine 70 bin dirhemi yoksullara dağıtırken Hazreti Ayşe'yi gördüm. Üzerindeki elbisesinde yama vardı. Sahabiler çocuklarının da küçük yaştan itibaren ibadetin, cihatın ve infakın hayatın vazgeçilmez bir parçası haline getirilmesini sağlıyorlardı. Bu sebeple gerek anneler gerekse babalar evlatlarının Allah Resulü ile beraberliklerine daha çok önem veriyorlar, onlar da küçük yaşta bu manevi heyecanı kuşanıyorlardı. Nitekim gerek Bedir'de gerek Hayber'de savaşa katılmalarına yaşları gereği izin verilmeyen genç sahabiler değişik yollar deneyerek Resulullah Efendimiz'den izin alıyorlardı. Mürşid-i Kamiller öncelikle kendilerini Resulullah ve ashabının izinde yürüyen kullar olarak görürler. Sonra da terbiyesiyle meşgul oldukları evlatlarını imanda, amelde, ihlasta ve hizmette hep ashab neslinden örneklerle terbiye etmek isterler. Mürşitleri Mahmud Sami rahmetullahi aleyh anlatırken merhum Musa Topbaş üstazımız buyuruyor ki, Mahmud Sami üstazımızın sohbet mevzularını ayeti kerime, hadisi şerifler, Peygamber Efendimizin ve diğer nebilerin, sonra da ashab-ı kiram hazeratının ahlakları, gazaları, Allah yolundaki fedakarlıkları, sabır ve tahammülleri, tavır ve hareketleriyle onların nasihatleri teşkil ederdi. Musa Topbaş Efendi rahmetullahi aleyh bizzat tasavvufi bir hayatın ana programını anlattığı bir sohbetinde gerçek tasavvufun ashabın yolu olduğuna işarette buyuruyorlar ki, bizim yolumuz atıl, batıl bir kenara çekilme yolu değil, bilakis ashab-ı kiram hazeratının yoludur. Ashab-ı kiram yemedi, içmedi, gazaya giderken gezmeye gider gibi seve seve gittiler. Hepsi istisnasız mallarını Allah ve Resulü yolunda serdiler. Bizim yolumuz da onların yoludur. Gece gündüz hizmet yolu. Bizler de seve seve hem manevi virtlerimizi yürütür, hem sohbetlerimizi yapar, hem cemiyete, topluma, hizmet hususunda elimizden gelen gayretleri gösteririz inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Abdullah Sert Bey'in kaleme aldığı ders kitapları Kur'an, Muallim ve Mürebbileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de ilk olarak. Bir başka yazıyla devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Yine Altınoluk Dergisi'nin Mayıs sayısından paylaşacağız. Aydın Başar imzalı Ali Ulvi Kurucu'nun Hafızlık Yılları başlığını taşıyor aktaracağımız yazı. Ali Ulvi Kurucu 3 Mart 1922 yılında babasının imamlık yaptığı Konya'nın Sakyatan köyünde doğdu. Babası İbrahim Efendi, annesi Sare Hanım'dır. Konya'nın meşhur alimlerinden Hacı Veys Efendi'nin torunu, Hacı Veyszade Mustafa Efendi'nin ise yeğenidir. 1,5 yaşındayken annesi vefat eder. Babası teyzesiyle evlenir ve teyzesi ona öz annesi gibi bakar. 18 yaşına kadar kaldığı Konya'da okul zamanı kimi zaman dayısının, kimi zaman da dedesinin evinde kalır. İlkokul çağlarındayken harf inkılabı olmuş ve eğitim öğretim başka bir şekil almıştır. Bir gün dedesi onun okuduğu ilkokulun önünden geçerken öğretmen ve öğrencilerin kızlı erkekli top oynadıklarını görür ve üzülür. Torununa okulda hangi derslerin okutulduğunu sorar. Kur'an dersleri olmadığını öğrenince daha da fazla üzülür. O yanından ayrıldıktan sonra hanımını ağlayarak şöyle der: "Muhsine, bu çocuk pınarın başında susuzluktan ölecek. Yazık yahu, ben neslimden hafızı Kur'anlığın bu kadar çabuk kesileceğini tahmin etmezdim. Çok erken oldu. Yahu Muhsine, kabirde bir karanlıktadır. Kur'an nurdur, ışıktır, feyizdir. Kur'ansız bir okul zulmettir, karanlıktır. Bu karanlık mektep çocuğa ne verecek?" Oğlu İbrahim Efendi'ye de mektepte torununun ahlakına zarar geleceğinden endişelendiğini, onun açıktan okumasını istediğini bir mektupla bildirir. Bir hafta sonra küçük Ali kendi isteğiyle babasının bulunduğu köye gider ve babasından hafızlık dersi almaya başlar. Babası bu süreçte, "Oğlum sen inşallah Konya'nın Kapı Camii'nde baş hafızlık yapacaksın. Mahşer günü anana babana nurdan taçlar giydirilecek" gibi sözlerle sürekli onu motive eder. Konya'daki Hafız Zekai Efendi'yi ve İstanbul'daki Hafız Sami Efendi'yi ona örnek gösterir. Teşvik olsun diye ona şöyle der: "Oğlum, Hafız Sami'nin öyle sesi varmış ki ağlayan çocuk susarmış. Uyuyan bülbüller o okumaya başlayınca uyanır, akşamdan ötmeye başlarlarmış." 1930 yılında hafızlığın sonlarına doğru yaklaşırken babası onu Konya'daki meşhur hafız Zekeriya Efendi, "Şuradan oku, buradan oku" diyerek onu küçük bir imtihan eder. Hepsini okuduğunu görünce ona 3 kere aferin der. Akşama onları pastırmacı Tahsin Efendi'nin bahçesindeki sohbete davet eder. Akşamki sohbet meclisinde Hafız Cevdet Soydan Ses Muhayyer makamında Kur'an okur. Hep birlikte Uşak makamında bir ilahi okurlar. O sıralarda 10 yaşında olan Ali Ulvi, kasidelerden bir tanesini dinlerken duygulanır ve gözleri yaşarır. Babasının teşvik ve yönlendirmeleri, hafızların meclisinde yaşadığı bu unutulmaz anlar, hepsi birbirine eklenince artık onun kalbinde büyük bir Kur'an sevdası oluşur. İnsan bazen bir kitabı ilk defa okuduğunda bir şeyleri fark edemiyor. Bu satırları yazmak için Ertuğrul Düzdağ Bey'in kaleme aldığı Ali Ulvi Kurucu hatıratını ikinci kez okuduğumda şunu fark ettim ki, onun bu yola girmesi ve sonunda büyük bir şahsiyet olmasının başlangıcında hafızlardan duyduğu Kur'an tilaveti ve ilahilerin büyük etkisi olmuştur. Demek ki güzel sesler ve güzel okuyuşlar insanları etkileyebilmekte ve onları hayırlı bir yola sevk edebilmektedir. Hele ki bir çocuk için güzel ses, onun masum yüreğine atılmış bir kement gibidir. Çocuk belki büyük manaların farkında değildir ama bu sesler onun ruhunda bir kapı aralar, yüreğinde bir kıpırdanmaya sebep olur. Kalp devriminin başlangıcı belki de ona başka bir alemin duyuşlarını hissettiren bu seslerdir. Ali Ulvi Bey hatıratında diyor ki, 1930'lu yıllarda Konya'da bulunan meşhur okuyucuların Nakiboğlu Camii'nde okudukları bir mevlidi unutamam. Sivaslı derviş Ahmet'in okuduğu birkaç kaside ve bilhassa Ehl-i Beyt'e ve Kerbela'ya ait bir kasidesi hiç aklımdan çıkmamıştır. O günkü mevlid hayatımda gördüğüm nadir mevlidlerden biridir. Babasının İbrahim Efendi'nin vazifeli olduğu köyde yaşadığı unutulmaz sahnelerden biri de jandarmanın sürekli köydeki mektebi basmasıdır. Babası hem mescitte imamlık yapmakta hem de köyün çocuklarına bu mektepte okuma yazmayı, dört işlemi öğretmektedir. İşin acı tarafıysa şudur ki, harf inkılabına riayet ediliyor mu diyerek baskın yapan jandarmaya köyün muhtarı olan dayısı her gelmesinde ikramlar yapmaktadır. Evine davet eder, yemekler yedirir, giderken de atlarının heybelerine sepet ve bakraçlarla yağlar, ballar, yumurtalar konur. Jandarmanın baskısı neticesinde artık İbrahim Efendi köyün çocuklarına Kur'an öğretememektedir. Bunun üzerine 1930 yılında Konya'ya taşınırlar. Ali Ulvi 11 yaşına geldiğinde demir hafız dedikleri şekilde kuvvetli bir hafız olur. Hafızlığını biraz daha geliştirmek için Diyanet'in hafız mektebinde Kadiri Şeyhizade Hafız Ali Efendi'den ders alır. Ali Kemal Belviranlı ve Mustafa Runyun o yıllardaki talebe arkadaşlarından ikisidir. 1931 yılında ezan Türkçe haline getirilir ve 18 sene böyle okunur. 1931 yılında İstanbul'un meşhur hocaları olan Abdurrahman Gürses ve Gönenli Mehmet Efendi Konya'ya gelir ve mukabele okurlar. Henüz bir çocuk olan Ali Ulvi'nin zihninde bu da unutulmaz bir hatıra olur. 1933 senesinde Hafız Ali Efendi Müftü Bey'e ''Benim fidanlarım var, bu fidanları büyütmek lazım. Bu fidanlar bugün hafızdır, dilerim yarın alim olsunlar. Bunları teşvik etmek lazımdır. Bugün büyük hafızlar Kapı Camii'nde ikindiden sonra mukabele okuyorlar. Bunlar da öğleden sonra okusunlar.'' der. Müftü Bey bu teklife sıcak bakar. Bunun üzerine Ali Ulvi baş hafız olarak Kapı Camii'nde mukabele okur ve böylece babasının yıllar önce kurduğu hayal gerçekleşmiş olur. Konya'nın önemli alimlerinden Hacı Veys Efendi de diğer aile fertleri gibi torununun Kapı Camii'nde mukabele okumasına çok sevinir. Mutluluğunu, sevincini biraz da teşvik olsun için sürekli sesli bir şekilde ifade eder. ''Böyle hafızı Kur'anları ben methetmişim ne çıkar?'' Onları İslam peygamberi metheder. Bu ümmetin en şereflileri kimlerdir biliyor musunuz? Kur'an hafızı olanlardır. Hafız Ali Efendi bir gün Ali Ulvi'nin dersini dinledikten sonra ona şöyle der. Kapı Camii'nde hafızlara baş hafızlık yapabiliyorsun. Ah pederin razı olsa da İstanbul'da okuyuşunu ilerletebilsen. İstanbul şehrine Cenab-ı Hak her şeyin güzelini vermiş. Manzaranın, denizin, caminin, iklimin, suyun güzeli orada olduğu gibi insanların güzeli de oradadır. Okuyuşun güzeli de, hafızların güzeli de oradadır. Bakınız İstanbul'dan gelen Abdurrahman Gürses Efendi nasıl güzel okuyor. 3-4 sayfada birkaç makam yapıyor. Kendisi dinlendiği gibi dinleyenleri de yormuyor. Fakat kaderde İstanbul değil, Medine vardır. 1939 yılında babasının kararıyla ailecek Medine'ye taşınırlar. Hac ve umre dolayısıyla Medine'ye gelen İstanbul'un en meşhur hafızlarıyla tanışmak ve onları dinlemek orada müyesser olur. Değerli dinleyenlerimiz, Aydın Başar'ın kaleme aldığı Ali Ulvi Kurucu'nun Hafızlık Yılları başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak Sesli Dergi'de. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2021 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden erkamradyo.com arşiv bölümünde Sesli Dergi'de bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Efendim geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.